İnsan ve Davranışı Doğan Yüceloğlu. İkinci kaset A yüzü. Sayfa 26. Su bardağına uzanmak gibi oldukça basit bir davranışta olduğu kadar gelişim, öğrenme ve hatırlama, unutma, heyecan ve benzeri gibi psikolojinin karşılaşık konularına da değişik yönlerden bakılabilir. Bu kısımda psikolojinin belli başlı 5 farklı yaklaşımını tanıyacağız. Bu yaklaşımlar birbirlerinden tümüyle ilgisiz görüş ve biçimleri yansıtmazlar. Her bir görüşün bir diğeriyle kesiştiği, ortaklaştığı yanlar vardır. Yaklaşımları incelerken biri doğru, diğeri yanlış biçiminde bir yorum içine girmek doğru değildir. İncelenen tüm incelenen davranışa ve inceleyenin amacına göre açıklama türlerinden biri daha uygun görülebilir. Nörobiyolojik yaklaşım. Her davranışın temelinde son derece karmaşık sinirsel süreçler yer alır. Beyinde oluşan sinirsel süreçler belirli bir düzen izleyerek kaslara geçer ve gözlemlenebilen davranışlar halinde dışa yansır. İnsan beyni 13 milyarı aşkın sinir hücresi ve bağlantılarından oluşur. Bu karmaşık düzenin nasıl çalıştığını ayrıntılarıyla bilebilmek yoğun araştırma gerektirir. Normal insan beyni üzerinde deneysel araştırma yapmak, okuyucunun kolayca tahmin edebileceği nedenlerden dolayı ahlaki ve yasal yönlerden mümkün değildir. Bu yüzden beynin işleyişiyle ilgili bilgilerimiz, hayvanlar üzerinde yapılan deneysel araştırma bulgularına doğru olduğu kadar, trafik kazalarından sonra yapılan beyin ameliyatlarında yapılan gözlemlere dayanır. Örneğin trafik kazası sonucu beynin belirli bir bölgesinin yaralanmış kişinin hatırlamayla ilgili sorunları, bellekle beynin o bölgesi arasında ilişki olduğunu düşündürür. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, beynin işleyişiyle bireyin davranışı ve yaşantısı arasında bir ilişki olduğunu kanıtlamıştır. Örneğin, beyine yerleştirilen elektrotların uyarılmasıyla hayvanlarda kızgınlık, korku belirten davranışlar ortaya çıkartılmıştır. Aynı biçimde, insan beyninin belirli bölgelerinin elektrikle uyarılmasıyla hoş ve hoş olmayan izlenimlerin ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Beyin ameliyatı süresince beynin belirli bölgelerinin elektriğiyle uyarılması, geçmişteki olayların son derece ayrıntılı ve açık bir biçimde hatırlanmasına yol açmıştır. Bu yaklaşımı uygulayan bir psikolog, girişte gazete haberi olarak verdiğimiz davranışı nörobiyolojik süreçler çerçevesi içinde incelediği zaman Mehmet Demirtaş'ın davranışını beynin değişik bölgelerinin işleyişleriyle açıklamaya çalışır. İleride daha ayrıntılı olarak tartışacağımız gibi beynin değişik bölgelerinden birbirinden farklı işlevler görürler. Bu işlevlerden biri beyin kabuğu ile ilgilidir. Korteks olarak adlandırılan beyin kabuğu çoğu kere saldırgan eğilimleri sınırlama ve ket vurma gibi bir işlev görür. Beyin kabuğu entelektüel faaliyet içinde bulunan eğitilmiş kişilerde daha çok gelişir ve bu nedenle yüksek eğitim görmüş kişilerde saldırgan davranış daha azdır. Davranışı nörobiyolojik süreçlerle açıklayanlar kişinin salgı bezlerinin çalışmasını, kanın kimyasal yapısını ve bireyin beslenme düzenini açıklamalarına temel etken olarak alırlar. Bu şekilde düşünen psikologlara göre çevrede olan değişiklikler, örneğin havanın basıncındaki, ısısındaki veya nemindeki değişiklikler, vücuttaki nörokimyasal olayları etkiler ve davranışta nörokimyasal değişiklikler kendini gösterir. Bizim bahar yorgunluğu dediğimiz ruh halinin altında iklimle ilgili faktörler yatar. İnsan beyninin son derece karmaşık bir işleyiş düzeni olması ve araştırmaların deneysel olarak yapılamaması, davranışın bir nörobiyolojik temelleri üzerindeki bilgimizin oldukça sınırlı kalmasına yol açar. Buna karşılık bireyin davranışını, davranışın içinde oluştuğu çevre koşullarıyla açıklamaya çalışan psikologlar, davranışsal yaklaşımı geliştirirler. Böylece deneysel yöntemin rahatlıkla kullanılabileceği bir yaklaşım olanağı doğar. Sayfa 28. Davranışsal yaklaşım. İnsan zihninin işleyiş biçimini incelemek, ilk başlarda psikolojinin temel konusu olarak kabul edilmişti. Başlangıçta felsefenin yoğun etkisi altında olan psikoloji, bireyin düşünme ve anlama yetenekleri üzerinde çalışmayı ön plana almıştı. İçe bakış, yani introspection yöntemini kullanan o devrin psikologları, düşüncenin bakış yapısını anlamaya çalışıyorlardı. Psikologların çoğunluğunun felsefe eğitimi almış olması ve psikolojik araştırma becerilerinin olmayışı, içe bakış yönteminin düzensiz bir biçimde kullanılmasına yol açtı. Araştırmalardan elde edilen güvenilir olmaktan uzak ve ne anlama geldiği belirsiz veriler psikologlar arasında ciddiye alınmamaya başladı. Bu yüzden Amerikalı psikolog James B. Watson 1920'lerde zihinde olup biten düşünce ve duygularla hiç ilgilenmeden bireyin gözlemlenebilen davranışlarını incelemeyi amaçlayan davranışsal yaklaşımı önerdi. Bu ismin harflerini vermek istiyorum. James, J-A-M-E-S, B, Nobel nokta, kısaltma, Watson, W-A-T-S-O-N. Devam ediyoruz. Davranışsal, yani behavioral yaklaşım, bireyin gözlemlenebilen ve dolayısıyla ölçülebilen davranışlarını incelemeyi psikolojinin tek bilimsel yöntemi olarak savunur. Bu görüşe göre içe bakış, düşünce ve duygu gibi deneyin kendisinden başka kimsenin gözlemesini olanak vermeyen bir olguyu içerdiğinden özneldi. Davranışsal yöntem ise herkesin gözleyebildiği bir olguyu içerdiğinden nesneldi. Bilimsel yöntemin nesnelliği fizik, kimya, biyoloji gibi diğer bilim dallarında oldukça yerleşmiş bir özellik olduğundan, davranışsal yöntemin nesnel olma özelliği onun bilimsel yöntemle eş anlamlıymış gibi algılanmasına yol açtı. Davranışsal yaklaşım uyarıcı davranış, yani UD psikolojisi olarak da bilinir. Uyarıcının cinsi, şiddeti ve tekrarlığı ile davranışın türü, kuvveti ve frekansı arasındaki ilişkiyi inceler. Ayrıca davranışı pekiştiren ödüllendirme koşullarını da ele alır. Harvard Üniversitesi profesörlerinden B.F. Skinner bu konudaki çalışmalarıyla ün yapmıştır. Uyarıcı davranış psikolojisi organizmanın içinde olup biten biyolojik ve bilişsel süreçlerle ilgilenmez. Amacı çevredeki uyarıcı koşullarla ortaya çıkan davranış arasındaki ilişkiyi incelemektir. Organizmanın içindeki süreçlerle ilgilenmediği için bu yaklaşıma boş organizma yöntemi adı verenler de olmuştur. Öğrenme süreci çevredeki ödüllendirme, reward koşullarıyla açıklanır. Reward kelimesi R-E-W-A-R-D. Devam ediyoruz. U-D yaklaşımı, gazete haberi olarak verilen Mehmet Demirtaş'ın karısını ve iki çocuğunu öldürmesini onun içinde yaşadığı çevrenin ödüllendirme koşullarında arar. Sayfa 29. Mehmet Şah belirli bir toplumda yetişmiş, belirli ödüllendirmelerle koşullandırılmıştır. Karısını ve çocuklarını öldürmek onun içinde bulunduğu koşullar yönünden en ödüllendirici davranıştır. Cezaevindeki dedikodu, Mehmet Şah'a karısının ne yaptığını bildiren kişi veya kişilerin gözünde küçük düşmek, bir erkek olarak yaşamının sonuna kadar namuslu lekeli olarak konusuzca yaşamak seçeneklerinin yanında karısını öldürerek namusunu temizlemek, Mehmet Şah Demirtaş'ın içinde bulunduğu koşullar içinde en ödüllendirici öğrenilmiş davranıştır. Basitleştirerek özetlemeye çalıştığımız UD psikolojisi, psikoloji biliminin gelişiminde önemli bir basamağı oluşturur. Bir bilim olarak üniversitelerde ve sosyal yaşamda psikolojinin yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde UD yaklaşımı 1930-1960 yılların arasında en belirgin yaklaşım olmuş ve birçok araştırmanın temelini oluşturmuştur. Daha sonraki yıllarda ise Avrupa'nın daha kuramsal ve bilişsel süreçlere ağırlık veren psikolojik yaklaşımların gelişmesiyle etkisi zayıflamıştır. Günümüzde psikologlar bilişsel, yani zihinsel süreçleri hesaba katmadan yalnızca nesnel çevre koşullarıyla UD yaklaşımı içinde bireyin davranışlarını açıklamanın olanaksız olduğunu düşünürler. Bilişsel yaklaşım. Bilişsel, yani kognitif yaklaşım, psikologlar insanı edilgen, pasif bir yaratık olarak değil, algılayan, uyarıcıları işleyen, anlamlandıran, etken, yani aktif bir sistem olarak görürler. Kognitif kelimesinin harflerini vermek istiyorum. C-O-G-N-I-T-I-V-E. Devam ediyoruz. Onlara göre insanı diğer canlılardan ayıran en belirgin özellik, insanın gelen uyarıcıları işleyebilme, anlamlandırabilme yeteneğidir. Bilişsel oluşumlar yani cognitive process deyince akla, algılama, bellek ve düşünme gibi zihinsel bilgi işlem süreçleri gelir. Bu süreçleri kullanarak birey çevresi ve kendi hakkında yeni bilgiler edinir. Eski olayları hatırlar, ortaya çıkan sorunları çözer ve gelecekle ilgili planlar yapar. Algılama, bellek ve bilgi işlem süreçlerini inceleyen dala bilişsel psikoloji yani kognitif psikoloji adı verilir. Bilişsel psikoloji, organizmanın içinde yer alan bilişsel süreçlerin türü ve yapısıyla gözlemlenebilen davranışların türü ve özellikleri arasındaki ilişkiyi araştırır. UD psikolojisinin insan davranışına yaklaşımını mekanik ve basit bulan psikologlar 1960'lardan beri bilişsel süreçlere ağırlık vermeye başladılar. Bilişsel psikologlar Mehmet Çağ Demirtaş'ın hareketini onun bilişsel süreçleriyle açıklarlar. Mehmet Çağ'ın davranışının onun toplumu ve kendini algılama şeklini, inançlarını ve tutumlarını bilmeden açıklanamayacağını savunurlar. Sayfa 30. Onlara göre bireyin algılaması onun fiziksel ve sosyal çevresini belirler. Fiziksel çevre algılama sürecinden sonra uyarıcı çevre durumuna geçer. Demek oluyor ki salt nesnel uyarıcıdan söz edemeyiz. Bilişsel psikologlara göre Mehmet Çağ'ın içinde yetiştiği ailenin inançları, onun yaşamını etkileyen kişilerin tutumları ve tavırları, onun dünyayı ve kendini belirli bir biçimde algılamasını yol açar. Belirli durumlarda, belirli tür davranışlarda bulunmasını olanak sağlar. Mehmet Çağ'ın içinde bulunduğu aynı fiziksel ve sosyal çevre içinde Amerikan toplumunun değerleri içinde yetişmiş biri koyulsa, olayları değerlendirmesi ve bilişsel süreçleri algılaması farklı olur. Bu nedenle Mehmet Çağ'ın yaptığı türden bir davranışta bulunmaz. Bilişsel psikoloji zihinsel süreçleri incelerken deneysel yöntemler kullanmaya özellikle dikkat eder. Nesnel yöntemlerle deneysel olarak bireyin zihninde yer alan bilişsel süreçleri inceler. Bireyin dış dünyayı nasıl içselleştirip iç dünya olarak temsil ettiğini anlamaya çalışır. Psikoanalitik yaklaşım. Sigmund Freud psikoanalitik yaklaşımın kurucusudur. İsmini harflerini vermek istiyorum. S-I-G-M-U-N-D F-R-E-U-D. Devam ediyoruz. Kendisi Avusturya'da tıp eğitimi görmüş, özellikle nörolog alanında uzmanlık çalışması yapmıştır. ABD'de davranışsal yaklaşım kuvvet kazanıp yaygınlaşırken Avrupa'da psikoanalitik yaklaşım gelişmekteydi. Daha önce incelediğimiz yaklaşımlar deneysel bir yöntem kullandıkları halde psikoanalitik yaklaşım her bireyin kendi geçmişini inceleyen vaka çalışmaları yani case studies yöntemini kullanır. Bu terimin harflerini vermek istiyorum. C-A-S-E ikinci kelime S-T-U-D-I-E-S devam ediyoruz. Freud'un geliştirmiş olduğu kavramlar geniş biçimde tartışılmış ve zamanla psikoloji biliminin değişik alanlarını etkilemiştir. Freud'a göre insanoğlunun doğuştan getirdiği iki temel kuvvetli eğilim vardır. Cinsellik yani seksualite ve saldırganlık, agresyon. Harflerini veriyorum. S-E-X-U-A-L-I-T-Y ikinci kelime A-G-R-E-S-S-I-O-N. Bu iki temel eğilim insanoğlunun bir toplum içinde uyumlu yaşamasını zorlaştırdığından cinsellik ve saldırganlık davranışları ana baba, öğretmen gibi çocuğun sosyalleşmesinde önemli rol oynayan kişilerce çocukluktan itibaren sürekli baskı altında tutulur ve cezalandırılır. Kardeşine vurulur mu? Yapma, ayıp, çek elini oradan terbiyesiz. Oranı buranı gösterme el aleme utanmaz gibi ifadeler toplumun cezalandığı tutumunu temsil ederler. Freud'a göre toplum tarafından hoş karşılanmayan cinsiyet ve saldırganlık duyguları bilinçaltına itilirler. Çünkü bu tür düşünce ve istekleri sürekli bilinçli tutmak bireyde gerginlik ve rahatsızlık yaratır. Bilinçaltına itilmiş arzuların farkında olamayız ancak onlar bizim davranışımızı etkilemeye devam ederler. Psikoanalitik yaklaşım dil sürçmesi, unutmalar, hatalar ve buna benzer davranışları bilinç altındaki isteklerin ifadesi olarak kabul eder. Örneğin, belirli bir kişinin adını hatırlamakta zorluk çekiyorsanız, onunla ilgili olumsuz bir bilinçaltı depolamanız var demektir. Bilinçaltına itilme zorunda kalan istekler orada kaybolup gitmezler. şu veya bu biçimde toplumca kabul edilebilen davranış kılıfına bürünerek sanat, bilim, spor alanlarında kendilerini ifade ederler. Sayfa 32. Psikoanalitik yaklaşım, Mehmet Şah Demirtaş'ın karısını ve iki çocuğunu öldürmesinin saldırganlık dürtüsünün bir ifadesi olarak görür. Mehmet Şah Demirtaş, saldırganlık güdüsünü tam kontrol altına almış bir kimse değildir. Çünkü ailesinde ve içinde büyüdüğü sosyal çevresinde bu yönde etkin bir sosyalleşme içine girmemiştir. Mehmet Şah'ın saldırganlık dürtüsü, onun sosyalleşme sırasında edindiği saldırganlığın denetici etkenlerinden daha kuvvetlidir. Bu saldırganlığı karısını ve çocuklarına karşı niçin gösteriyor sorusuna da, onun bireysel gelişim süreçlerine, özellikle de kendi anne babasıyla ilişkilerine bakarak cevap aranır. Psikoanalitik yaklaşımı kitabın diğer bölümlerinde daha ayrıntılı tartışacağız. Psikologlar, psikoloji alanında ortaya atılan her kuramsal kavramı deneysel olarak somutlaştırmak istediklerinden psikoanalitik kavramları kuşkuyla karşılarlar. Örneğin bilinçaltı ve bilinç süreçlerini birbirinden farklı iki temel gruba ayırmak yerine farkında olmanın derecesine göre değişen belirsiz bir süreklilik çizgisi üzerinde görürler. Bireyin doğuştan saldırgan olduğuna inanan Freud, insanoğlunun öldürme içgüdüsünün etkisi altında birey ve toplum olarak sürekli savaş içinde yaşayacağına inanır. İnsanlar ile hayvanlar arasında bu açıdan bir farklılık görmez. Freud'un insanda olumsuz bir temel özellik olduğu görüşü tüm psikologlarca paylaşılmaz. Aşağıda ele alacağımız fenomenolojik yaklaşım bireyin temel özelliği konusunda Freud'dan farklı bir görüşü ifade eder. Fenomenolojik yaklaşım. Fenomen parantez içinde phonemon parantezi kapatıyoruz. Kendini ve dış dünyayı kendine özgü bir biçimde algılayan kişinin öznel yaşantısına subjective experience'a verilen isimdir. Bu üç terimin harfleri vermek istiyorum. Phonemion, phonemon, subjective, subjective, experience, experience. Devam ediyoruz. Fenomenolojik yaklaşım, bireyin davranışlarını anlayabilmek için onun kendine özgü algılayışını ve yaşantısını bilmemiz gerektiğini savunur. Bireyin davranışını ne çevre koşulları ne de organizmadaki biyolojik dürtüler, istekler, gereksinmeler belirler. Bireyin davranışını biçimlendiren en önemli etken, onun kendini ve çevreyi o andaki anlamlandırış biçimi, başka bir deyişle bireyin o andaki fenomenidir. Her iki yaklaşımda bireyin içinde oluşan süreçlere ağırlık verdiğinden okuyucu daha önce incelediğimiz bilişsel yaklaşımla şimdi incelemekte olduğumuz fenomenolojik yaklaşım arasındaki farkın ne olduğunu açıkla göremeyebilir. Bilişsel yaklaşım bireyin bilişsel süreçlerini deneysel yoldan incelemeyi amaçlar. Duyum, algılama, bellekle ilgili süreçler, düşünme, problem çözme ve benzeri gibi alanlarda düzenli ve deneysel gözlemlerle insan zihninin işlevsel, fonksiyonel bir modelini ortaya oluşturmaya uğraşır. Fenomenolojik yaklaşım ise bireyin öznel yaşantısına önem verir. Onun dışında başka hiçbir veri tanımaz. Fenomenolojik yaklaşım bu benimsemiş psikologlarca deneysel yöntem, bireyin tümlüğünü görebilme yeteneğinden uzak, son derece sınırlı bir problemdir. İnsanın davranışlarını etkileyen, ona yön veren en önemli etkeni, fenomeni, deneysel yöntemle inceleme olanağı yoktur. Deneysel yöntemle elde edilen bilgiler, bütünden kopuk parça parça bilgiler olup, bireyin tümünü anlamaya götürmezler. İnsanı anlayabilmek için onun yaşamında neyin anlamlı olduğunu, neyi gerçekleştirmeye çalıştığını, bir başka deyişle onun fenomenini anlamamız gerekir. Sayfa 33. Fenomenolojik yaklaşımı benimsemiş psikologlar, Mehmet Şah Demirtaş'ın davranışını anlayabilmemiz için kendisiyle konuşarak onun fenomenini anlamamız gerektiğini savunurlar. Bireyin fenomenini anlamak uzun zaman alabilir fakat yetenekli bir psikolog eninde sonunda bu görevi başarır. Fenomenolojik bir yaklaşımı benimseyen psikologlara göre Mehmet Şah kendini kendi fenomeni içinde kendisi için en anlamlı olanı yapmıştır. Sorun, bu fenomeni ortaya çıkaran koşulları anlamakta, Mehmet Şah'ın olayları görüş biçimini iyi kavrayabilmekte yatıyor. Mehmet Şah'ın davranışını ancak onun fenomenini anladıktan sonra anlamlı görebiliriz. Diğer yaklaşım biçimleri birey olarak Mehmet Şah'ın ancak bir parçasını görebilirler. Ancak fenomenolojik yaklaşım bireyin tümlüğünü koruyabilir. Bireyin davranışı dış ve iç çevre koşullarıyla mekanik bir biçimde oluşmaz. Birey içinde bulunduğu çevre koşullarında o anda ne gibi davranış seçenekleri olduğunu görür ve birini seçer. Mehmet Şah seçeneklerinin ne olduğunu biliyordu ve öldürme seçeneğine karar verdi. Başka bir ifadeyle gazetelerde sık sık duyduğumuz kader kurbanları anlayışına karşı çıkan fenomenolojik yaklaşım bireyin seçme özgürlüğüne sahip olduğunu savunur. Bireyin seçme özgürlüğü seçeneklerinin farkında oluşu insanla hayvan arasındaki en belirgin farklılığı oluşturur. İnsan davranışını denetleyebilen özgür bir yaratıktır. Sayfa 34. İnsanoğlu seçme özgürlüğünü sürekli kendini gerçekleştirme yönünde kullanır. Bireyin temel doğasını Freud'un öne sürdüğü gibi biyolojik yapıyla toplum yapısının çatışması değil, kişinin kendi tüm potansiyelini gerçekleştirmek, geliştirmek ve yaşamını anlamlandırmak çabası oluşturur. İnsanın temel doğası Freud'un inandığının aksine sınırsız bir şekilde olumludur. Fenomenolojik yaklaşım görüşünü benimsemiş psikologlar edebiyat ve güzel sanatların her dalını insanın doğasını anlamada bir fenomen alanı olarak kullanırlar ve daha önce de belirttiğimiz gibi deneysel çalışmalardan uzak dururlar. Fenomenolojik yaklaşım modern psikolojiye bir katkı olarak kabul edilmekle beraber günümüzün psikologları psikoloji biliminin bilimsel yöntemlerle ilerleyebileceği yönündeki inançlarını devam ettirirler. Bazı psikologlar fenomenolojik yaklaşımdan vazgeçmeden deneysel veriler toplamanın mümkün olduğunu inanır ve veri toplama çabalarını sürdürürler. Alt ana başlık 3. Bilimsel psikolojinin kapsamı. İnsan davranışının bilimi olan psikoloji birbirinden farklı yaklaşımları içerdiğini gördük. Bu bölümde psikolojinin hangi alanları kapsadığını inceleyeceğiz. Önce psikolojinin tanımıyla incelememize başlayalım. Yan başlık. Psikolojinin tanımı. Psikoloji diğer bilimlere kıyasla kısa bir geçmişe sahiptir. Bu kısa süre içinde psikoloji değişik biçimlerde tanımlanmıştır. İlk tanım insan zihninin yapısının incelenmesi biçimindeydi. İnsan zihnini gözleyebilmenin olanaksızlığı karşısında bulunan ilk psikologlar John B. Watson'un önderliğinde psikolojiyi gözlemlenebilen davranışların bilimsel incelenmesi biçiminde tanımlamışlardır. Onlara göre psikoloji ancak diğer doğa bilimlerinde kullanılan deneysel yöntemle bilimselliğe kavuşur. Deneysel yöntem organizmanın içinde bulunduğu çevrenin koşullarını etkin bir biçimde denetlemeyi gerektirdiğinden yöntemin hayvanlar üzerinde kullanılması daha kolay ve uygun oluyordu. Bu nedenle davranışçı psikoloji araştırmalarının çoğunluğu hayvanlar üzerinde yapılmış, elde edilen bulgular daha sonra insanlara genellenmiştir. Bu gelişimin etkisi altında psikoloji zamanla hayvan davranışının incelenmesi anlamına gelmeye başlamıştır. Davranışsal deneysel yaklaşımı uygulayan psikologlar, insan ve hayvanlar arasında gözlenen farkların genellikle bir nitelik ve karmaşıklık derecesinde oluştuğunu düşünmüşlerdir. Nitekim insana özgü olarak bilinen dil davranışı bile hayvan deneylerinden elde edilen kavramlarla açıklanmıştır. İnsan zihninin davranış üzerindeki etkisini kabul etmeyen bu yaklaşıma, psikoloji içinde tepki oluşmaya başlamış ve bilgi işlem, yani information processing mühendisliğinin geliştirdiği kavramların yardımıyla 1960'lardan bu yana insan algılaması, bellek süreçleri ve düşünme gibi zihinsel işlevleri işleyen bilişsel kognitif psikoloji ortaya çıkmıştır. Sayfa 35. Bu gelişmeler günümüz psikolojisinin tanımını etkilemiştir. Modern psikoloji olarak psikoloji günümüzde davranışı ve davranışın altında yatan süreçleri bilimsel olarak inceleyen çalışma alanı olarak tanımlanır. Bilişsel yani zihinsel süreçleri doğrudan gözleme olanağı yoktur. Organizmanın davranışları gözlenerek ya da nörolojik bulgular kullanılarak onların varlığı saptanır. bilişsel süreçlerin doğrudan gözlenememiş olması, yapılan çalışmaların ya da çalışmanın ya da psikolojik bilimsellik değerini yitirmez. Çünkü bilimsellik bir yöntem sorunudur. İncelenen konudan çok o konunun nasıl incelendiği çalışmanın bilimselliğini oluşturur. Yöntem konusuna girmeden önce parantez içinde bu konuyla bir daha ayrıntılarıyla ele alacağız. Parantezi kapatıyoruz. Psikolojinin ilgi alanlarını özet olarak gözden geçirelim. Yan başlık. Psikolojinin alanları. Bir insanın günlük yaşamı birbirinden farklı değişik yönler içerir. İnsan yaşamının değişik yönleri psikolojinin değişik alanlar geliştirilmesini yol açar. Açmıştır. Ali Güleryüz'ün günlük yaşamına bakarak bu hayali vatandaşın günlük yaşamı süresince ne gibi farklı durumlarla karşılaştığını görelim. Ali Güleryüz her zaman olduğu gibi bu sabah da saat 6'da uyandı. Parantez içinde günde 2 paket sigara içtiğinden sürekli öksürür ve sık sık nefes darlığı çeker. Ali Bey'in karısı Nebahat Hanım sigara içmez ve sigara kokusundan da nefret eder. Kocasının uyanır uyanmaz yatak odasında bir sigara yakması Nebahat Hanım'ı rahatsız eder ama bu konuda daha önce yaptığı ricalar, şikayetler nihayet kafada sonuç vermediğinden kendi kendine homurdanarak yatağın öbür tarafına dönmekten başka bir şey yapamayacağını bilir. Parantezi kapatıyoruz. İlk sigarasından sonra Ali Bey çay suyunu ocağa koydu, banyoya gitti. Orada kabızlığının hala devam ettiğini gördü. Sabah kahvaltısında şeker, yağ ve yumurtadan uzak durmasını doktoru ısrarla belirtmiş olmasına rağmen iyi bir sabah kahvaltısı yapmazsam hayat mı derim ben buna diyerek canının çektiği biçimde kahvaltısını yaptı. İşine gitmek için 7-15 otobüs durağına gitti ve her gün olduğu gibi ilk gelen otobüse bindi. Artık tanışık olduğu şoförle merhabalaştı. Çalışmış olduğu devlet dairesine giderken bugün müdürle hangi konuda görüşeceğini düşündü. Ortaokulda okuyan ortanca kızının matematik öğretmeniyle bugün görüşmesi gerektiğini hatırladı ve bu konuda müdürden daha önce izin almadığı için kendisine kızdı. Ali Güleryüz'ü kendi yaşamıyla baş başa bırakalım ve şimdi psikolojinin değişik ilgi alanlarını gözden geçirelim. Yan başlık. Deneysel psikoloji. Psikolojinin her alanında deney yapılır. Ancak psikolojinin tarihsel gelişmesinden doğan nedenlerle bazı çalışma türleri deneysel psikoloji yani eksperimental psikoloji olarak da bilinir. Deneysel psikologlar belirli bir davranışı etkileyen çevre koşullarını ve uyarıcıları ayrıntılı bir biçimde tanımlayıp ölçerek uyarıcının hangi davranışı nasıl ve ne derecede etkilediğini bulmayı amaçlar. Sayfa 36. Sigara içme miktarı ile öksürme davranışı arasında bir ilişki var mı? Alınan nikotinin miktarı ile öksürük davranışının türü ve sıklığı arasında nasıl bir ilişki gözlenir gibi sorular deneysel psikolojinin alanı içindedir. Ali Güleryüz üzerinde deneme yapılarak sigara nikotininin beden üzerindeki etkisi incelenmeye kalkılsa insan sağlığını korumayla ilgili tüm yasalarıyla karşılaşılır. Yasal koşu sorunların yanı sıra ahlaksal sorunlar da vardır. Bu önemli sorunlara göz kapatıp deney gizlice uygulanmaya kalkışılsa o zaman insan çevresinin karmaşıklığından doğan deneysel denetim zorluğu ortaya çıkar. Deneyin bilimsel olabilmesi için Ali Güleryüz'ün ne yediğinin, ne içtiğinin, ne zaman ne tür davranışlarda bulunduğunun denetim altına alınması gerekir. Böyle bir denetim insan olarak sahip olduğu özgürlüklerin Ali Bey'in elinden alır. İşte bu nedenlerle deneysel psikologlar hayvanlar üzerinde araştırma yapmayı daha kolay bulurlar. Tarihsel gelişimi içinde ele alındığında yapabileceğimiz en belirgin gözlem şudur. Deneysel psikoloji değişik çevre koşullarının davranışını nasıl etkilediğini hayvanlar üzerinde yaptığı araştırmalarla bulmaya çalışır. Deneysel psikoloji deyince günümüz psikologlarının aklına hayvan davranışları üzerinde yapılan çalışmalar gelir. Yan başlık. Fizyolojik psikoloji. Ali Güleryüz'ün sabah kahvaltısında yediği reçel, ekmeğine sürdüğü yağ onun sağlığını nasıl etkiliyor? Yeniden içilen maddelerle